Ayrım 5, Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 50. Üsküdar Cezaevi, 11 Ekim 1951. 70 sene, 80 sene, 90 sene yaşamalıyım. Daha fazla yaşamalıyım. Öldüğüm zaman insanlar vay anasını demeliler. O adam 90 yaşında mıydı yahu? Arkamdan herkes şaşırmalı, ihtiyarlığımı ölümümden sonra unutmalılar. 20 yaşında bir insan gücüyle çalışırken ölmeliyim. Uzun zaman ölüme inanmadım. Hala da bazı düşünürüm kendi kendime. Kendi kendimin yok olacağına bir türlü inanamam, inanmak istemem. Nasıl yok olacağım? Elimin, kolumun, etimin, kemiğimin çürüyüp gideceğini aklıma yatıyor. İlle de düşüncelerimin, iyi kötü kendime göre bilgilerimin, şu kelimelerin yok olup gideceğine inanamıyorum bir türlü. Hem inanıyorum, hem inanamıyorum. Ölümünden belki bir ay önce babam bana hiç değiştirmediği bu düşüncelerinden bir gece uzun uzun söz etmişti. Babamın o gece söylediklerini babamla anılarımda daha ayrıntılı aktaracağım. Ali Nesin. İnsanın yakınları öldükçe ölüme inanmamak elinde mi? 7 yaşımda kadarken kız kardeşim Nurhayat'ın ölümü, son 11 yaşındayken annemin ölümü bana ölüm gerçeğini anlatamamıştı. Onların bu büsbütün yok oluşunu o zaman kavrayamamıştım. Sonra benim yaşıtlarım, arkadaşlarım öldükçe ölüm benim için de bir gerçek oldu. Harbiye'deyken bir kış günü bayramdı. Ankara Harbiye Mektebi'nin arkasında karların içinde oynadığımız, yan yana fotoğraflar çektirdiğimiz bir levazım arkadaş menenjitten ölünce biraz ben de ölmüş gibi oldum. O çocukla çok sıkı fıkı arkadaş olduğumdan değil, şimdi ismini bile unuttum. Beraber bir arada hayatımız olan insanın ölmesi bana benim de ölebileceğimi anlattı da ondan. Sonra demiryolu Selim öldü. Selim Fransızca, İngilizce, Almanca bilirdi. Babası Almanya'daydı ve o lise tahsilini Avrupa şehirlerinde yapmıştı. Zavallı Selim, zatürreden ölünce onun bilgileri ne oldu, onlar da mı öldü diye düşündüm. Bir melankoliye kapılıp intihar eden Reşit'in ölümü aradan 15 sene geçtiği halde hala rüyalarıma girer. Sabahattin Ali ölünce ölümü daha yakınımda duydum. Hele İstanbul cezaevinde bir kalp krizi geçirip de kendimi 10 dakika kaybettiğim, yarı öldüğüm zaman ölebileceğime inandım. İnsanın ölebileceğine inanması biraz komik gelir değil mi? Sanki olmayacak şeymiş gibi geliyor ölüm bana. Son zamanlarda ölüm teması beni fazla sardı. Bütün niyetim ölüm üzerine bir piyes yazmak. Ölümü veren bir piyes. Hapisten çıkar çıkmaz buna teşebbüs edeceğim. Mevzu da şu olacak. Bir adam ölmeden evvel etrafındakiler onu ölmüş bilecekler. O kendisi hakkında söylenenleri duyacak ve cenaze merasiminde bulunacak. Piyes dedim de aklıma geldi. Beynini yiyen adam isimli piyesi daktilo edip yazarı Mehmet Şeb'in takma adıyla şehir tiyatrosuna gönderdim. Geçen hafta piyes geri çevrildi. Piyese ekli mektupta eseri mevzu bakımından beğendiklerini, yalnız teknik bakımdan zayıf ve konuşmalar da uzun olduğu için sahneye koyamayacaklarını bildiriyorlardı. Doğrusu aksini de iddia edecek halim yok. Konuşmaların uzun olduğunu zannetmiyorum. Fakat sahne tekniği bakımından zayıf olduğunu kabul ediyorum. Kulis arasında yetişmeyen yazarın bu zamanda modern piyes yazmasına bence hemen hemen imkan yok. Esasen ben de beynini yiyen adamda mevzuya güveniyordum ki tiyatro edebi kurulu da bunu kabul ediyor. Hapisten çıktığım zaman bu piyesi yeni baştan işleyip tekrar tiyatroya göndereceğim. Bir de bundan başka Beş Adam isimli piyes yazdım. Bu piyesi bir haftada tamamladım. Bu piyesin de mevzuuna ve orijinalitesine güveniyorum. Mamafih beğeneceklerini zannetmiyorum. Henüz cevap gelmedi. Burada günlerimin çoğu saati okuyup yazmakla geçiyor. Albert Camus'un Yabancı isimli Yeni İstanbul Gazetesi'nde tercüme edilen bir tefrikasını, Henry Troya'nın Vatanda tercüme edilen Kesikbaş isimli tefrikasını ve Peride Celal'in Cumhuriyet'te tefrika edilen Rüyalar Evi isimli romanını okudum. Rüyalar Evi, modern teknikle yazılmış tahlili bir romandır. Belki mevzunun tiyatro ile ilgili olması dolayısıyla olacak, çok beğendim. Vaktiyle Güzide Sabri, Kerime Nadir, Cahit Uçuk gibi kadın romancıları okuduğum için kadın romancılar hakkında toptan ümidim yoktu. Halbuki Peride Celal'in muvaffak bir romancı olduğunu bu eseriyle öğrenmiş oldum. Bu arada Reşat Enis'ten en son kitabı olan Ağlama Duvarı'nı okudum. Bu roman hakkında uzun bir tenkit yazdım. Vatanda neşretmesi için Tunç Yalman'a göndereceğim. Bakalım neşredecekler mi? Bunlardan başka şu kitapları okudum. Saadettin Nüsret'in Karacaoğlan'ın 11. baskısı, Henry Becke'nin Parisli Kadın isimli piyesi, Notre Dame de Paris'in 1. ve 2. cildi, henüz 3. cilt çıkmadı, İslam Tarihi Asr-ı Saadet'in 4. cildi, Asr-ı Saadet Hazreti Muhammed'in zamanı, George Zeydan'ın Abbasi isimli eski Türkçe tercüme bir romanı, Jean-Paul Sartre'ın Gizli Oturum isimli piyesi, Erich Maria Remarque'ın Üç Arkadaşı, Son 2 ay içinde okuduklarımdan aklımda kalanlar bunlar. Bir de Orhan Tuna'nın İstanbul'da Küçük Sanayi İşçilerinin Durumu isimli bir kitabı. 2-3 gün evvel cezaevi müdürü Halil Yazıcıoğlu çağırdı. Artık aramız fevkalade iyi, fazla nazik ve lüzumu kadar saygılı. Kendisine İngilizce öğretmemi rica etti, kabul ettim. Alacağı kitapları bildirdim. Henüz derse başlamadık. Evvelce İnek ismiyle yazdığımı söylediğim komediyi Alagöz ismiyle radyofonik temsil olarak yazıp gönderdim. Bir de Anahtar isimli radyofonik temsil yazdım. Henüz radyodan hiçbir cevap alamadım. Şimdi Toz isimli bir romana başladım. Hapisten çıkıncaya kadar bu romanı tamamlamaya çalışacağım. Belki tefrika edilmiş olabilir. Gazetelerden biri alınırsa elime birkaç kuruş geçer. Yeni İstanbul Gazetesi'nin röportaj müsabakasına eroin belasından başka Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Bir İdam Mahkumu, Kapı Altı isimli röportajlar gönderdim. Henüz müsabaka neticesi belli olmadı. Fakat ben Sarı Çizmeli Mehmet Ağa isimli yazımdan çok ümitliyim. Derece alacağını zannediyorum. Bizim siyasi koğuşumuzun bir küçük bahçesi var. Beyaz bir horoz, bir de hindi aldım. Bir horozum daha vardı. Onu kestik. Hindi de sabahları çok erkenden bağırdığı için onu da kestik. Şimdi bir horoz var. Beyaz, güzel bir horoz. Onu besliyorum, çok seviyorum. Beni eğlendiriyor. Bu hafta yanına bir de tavuk alacağım. Tavuğu ısmarladım, gelecek. Beni meşgul ediyor. Ben eskiden beri tavukları, zaten bütün hayvanları severim. Horozu almadan evvel güvercinlerle meşgul oluyor, onları seviyordum. Yine de güvercinlere ekmek veriyorum. Fakat siyasi koğuştaki arkadaşlarım, bilhassa Sami, güvercinleri kesip yemeye başladı. Bu yüzden aramızda münakaşa oldu. Onlar komünistliği bir çeşit merhametsizlik zannediyorlar. Benim güvercinlere acımamı yufka yürekliliğe veriyorlar. Güvercinleri kesmemelerini söyledim. Ne yapalım, bizim ete ihtiyacımız var dedi Sami. Halbuki et alacak parası da var fakat almıyor. Ben de mecbur olduğum 3 kilo balık alıp ziyafet çekmeye. Bir de horoz kestim fakat onlar güvercinleri avlamaktan yine vazgeçmediler. Sami'ye dedim ki, insan güvercin keser, ben de güvercin yerim. Hatta insan sırasında kedi köpek bile kesiyor. Halbuki biz henüz güvercinleri kesecek kadar ihtiyaç içinde değiliz henüz. Hapishane idaresi ekmek ve yemek veriyor, paramız da var. Beni haklı bulmuyorlar. Güvercin kesmenin bir de etrafa karşı fena tarafı var. Her türlü ahlaksızlığı yapan, hala da kendilerini Müslüman sanan hapishane insanları, mahkumlar ve gardiyanlar, güvercin avlamamıza tabi kızıyorlar. Bu yüzden evvelce de hapishanelerde vakalar olmuştu. Bugün de bir gardiyan müdahale etti. İşi tevil, zorlayarak yorumlamak, lafı çevirmek ettiler. Güvercinleri taşla vuruyorlar. Güvercinlerden birinin ayağı koptu. Zavallı güvercin tek ayağıyla yaşıyor ve yakalanmadı. Bugün o topal güvercini besledim. Bir tanesinin de kanadını kırdılar. Güvercin avladıklarını ve kestiklerini beni darıltmamak için olacak benden gizlemeye çalışıyorlar. Sevgili oğlum, görüyorsun ki hapishanede ne kadar küçük meselelerle uğraşıyorum. Bu küçücük meseleler bizi bazen mesut, bazen bedbaht ediyor. Son günlerin bir hadisesi de elbise meselesi oldu. Hapishanedeki bir terziye ucuz olur düşüncesiyle bir elbise diktirtmeye kalktım. Hem pahalı, hem dağdağlı, hem de fena oldu. Bu da beni bir hayli sinirlendirdi. Bir de pardesülük kumaşı aldım fakat dışarıdan bir terzi getirip diktirtmek niyetindeyim. Sevgili yavrularım, her gece rüyalarımda sizleri görüyorum. Zaten pek az uyuyorum. Her gece 2'den 3'ten evvel yatağa girmiyorum. Sabahları da 7'de kalkıyorum. Mesela şimdi saat 2. Küçük odamızdaki 5 arkadaş da uyuyor. Ben bu yazımı bitirince kitap okuyacağım. Sık sık günlük hatıralarımı yazmayışımın sebebi evvelce bahsettiğimi sandığım elimdeki arızadır. Mesela şimdi yazamıyorum. Üsküdar Cezaevi, 25 Ekim 1951. Bu akşam yine konuşmak, dertleşmek istiyorum. Fakat kiminle konuşacağım? Bu hatıralar bir bakıma da kendi kendimle konuşmalarım oluyor. Yine elim tutuluncaya, parmaklarım kalemi tutamaz oluncaya kadar yazacağım. Son günlerde parmaklarım büsbütün isyankâr oldular. Bana dünya bir palavralar dünyası gibi geliyor. Şu Balzac, Shakespeare, Bernard Shaw denen zevata neden dolayı büyük bir sanatkar, dahi denildiğini bir türlü anlayamıyorum. Shaw'un bugün 3. eserini okudum. Milyoner Kadın, Candida, İnsan ve İnsanüstü. Bernard Shaw'un 3 oyunu. Shaw denen bu ihtiyar tilki bana kalırsa bütün dünyayı enayi yerine koyup kendine kaprisleri, paradokslarıyla iyi bir propaganda yapmış. Mamafih Shaw, kendisi hiç de enayi olmadığı için kendini insanlara mükemmel de yutturmuş. Ben Shaw hakkında fikirlerimi söyleyince herkes gülüyor. Shaw'u tanımadığımı söylüyorlar, anlamadığımı söylüyorlar ve anlamaya çalışmamı tavsiye ediyorlar. Ben tamamen aksi kanaatteyim. İnsanlar Shaw'un ve diğer palavracıların reklamına kapılmışlar. Bunu ispat etmek de kolay. Mesela ben Shaw'un Man and Superman piyesinin Türkçe'ye tercümesini daktilo etsem de Shaw'a hayran olduklarını ve onu anladıklarını söyleyenlere götürüp şu piyesi ben yazdım, okuyup bana kanaatlerinizi söyler misiniz desem, Eminim ki onlar piyesi okuduktan sonra dudak bükecekler. Eğer beni teselli etmeyecekler, nazik olmak küstahlığına lüzum görmeyeceklerse berbat diyeceklerdir. Sonra bunlara yahu bu piyes benim değil işte hayran olduğunuz şovun deyip suratlarına bütün gücümle tükürmek isterdim. Ve ben yine şovun bir piyesini aynen kopya edip bizim şehir tiyatrosuna versem, hatta Londra'daki tiyatrolara versem, eğer onlar bu piyesin şovun olduğuna inanmazlarsa, bana eserimin zayıf olduğunu, tekniğinin berbat olduğunu söyleyeceklerine eminim. Hiçbir kitapçı da basmaz. İnsanlar ne kadar riyakar oluyorlar. Kendilerinden çok evvel verilmiş peşin hükümlerin kölesi olmaya hepsi hazır. Öyle şovun hayranlarını gördüm ki, şovun tek eserini okumamış. Öylelerini de gördüm ki şovu okumuşlar ve kendilerini ona hiç anlamadıkları halde hayran olmaya mecbur saymışlar. Adeta beğenmedik demeye korkuyorlar, utanıyorlar. Beğenmedik derlerse entelektüellik seviyelerinin düşeceğinden çekiniyorlar. Daha doğdukları zaman kendilerinin yerine başkalarını düşünmesine ve hüküm vermesine razı olmuşlar. Bana gelince, kendi hükümlerimden şüphe etmiyor değilim. Acaba diyorum kendi kendime, ben bir takım kötü ihtiraslarla bu hakikaten büyük adamları, tahte şuurumla, bilinçaltımla kıskanıyor muyum? Bu soruyu yalnız sormuyorum, kendimi adam akıllı yokluyorum da. Katiyen hayır. Ben bunları kıskansam, daha öbürlerini de kıskanmam lazım gelmez mi? Çehov niçin benim için büyük sanatkar? Zola'yı neden bu kadar fazla seviyorum? O halde diyorum kendi kendime, acaba orijinal olmak, başkalarından ayrı düşündüğümü göstermek, sanat anlayışı seviyemin üstünlüğünü ispat etmek için mi bu büyükleri, dehaları, etiketlenmiş sanatkarları beğenmiyorum? Hayır, böyle olsa ne diye kendi kendimi de kandırayım? Bu adamları bütün samimiyetimle sevmiyorum, beğenmiyorum. Çocuklar, peşin hükümlere dal kavukluk etmeyin. Bir kitabı mümkünse okuyup bitirdikten, kitap hakkında kanaatinizi verdikten sonra kitabın yazarına bakın. Elimde olsa bütün kitapların üstünden yazarlarının imzalarını silerdi. Ne hoş olurdu şu insanların taptığı, hakikatte palavradan, reklamdan başka kıymetleri olmayan yazarların eserlerini ben yazdım diye dünyaya yuttursam, sonra da hakikati söyleyerek onlarla alay etsem. Ama henüz bu hakkı kendimde göremiyorum. İnsanlara kendi kıymetimi kabul ettirmeye mecburum. Bu palavra işini bizde acayip beceren Orhan Veli olmuştu. Nazarı dikkati üzerine çekmek için ne lazımsa yaptı. Acayip şiirler yazdı, sarhoşluk, ayyaşlık etti. Hatta sırf reklam olsun diye sakal bıraktı. Münevverler Orhan Veli'nin şiirlerinden evvel onun acayipliklerini ve sakalını öğrendiler. Ama ne olursa olsun kendini bir kıymet olarak zorla kabul ettirdi. Zamanında ölmesini bilmiş olması şöhretini perçinledi. Mamafi, Orhan Veli'nin şairliğini ben de kabul edenlerdenim. Balzac'ı, Shaw'u, Shakespeare'i okuduktan sonra, hatta birisi onlar hakkında bana kanaatimi sorunca düşündüklerimi samimiyetle söylemekten korkuyorum, utanıyorum. Çünkü hemen hepsi birden üzerime çullanıyorlar. Asıl söyleyeceklerim bunlardı işte. Şu yukarıdaki yazdıklarım insanları hicvetmek için güzel bir piyes konusu olabilir. Kafamda birçok piyes taslakları var. Hapisten çıkar çıkmaz bunları yazacağım. Ama niçin yazıyorum? Bilmem ki. Benim eserlerim neşir sahası bulamıyor. Ne olursa olsun ben yine de yazacağım. Çünkü onların kıymetine herkesten fazla inanıyorum. Ve bunların hakiki kıymeti olduğunu da muhakkak ispat edeceğim. Tahliyeme 3 aydan az kaldı. Ne yapacağımı bir türlü bilemiyorum. Ne iş yapacağım, nasıl geçineceğim, eve gelmek istemiyorum. O evde o kadar fena hatıralarım var ki. Artık orada rahat edebileceğimi zannetmiyorum. O evde annenize dair beni daimi şekilde rahatsız eden çok fena hatıralarım var. Halbuki benim biraz huzura ihtiyacım var. Galiba ihtiyarlıyorum. Bir şeyler yazmak, çalışmak istiyorum. Sonra beni o evde polisler çok rahatsız ederler. Benim yüzümden sizin, dedenizin, halanızın artık rahatsız olmasını istemiyorum. Sonra o muhitten de bıktım. Zannederim bana herkes komünist olduğum için iyi gözle bakmıyor. Orada yabancılık, bir acayiplik duyuyorum. Bunlardan başka hapis müddeti olan 16 ayda emniyet nezareti cezam var. Yani her akşam karakola gidip defter imzalamam lazım geliyor. Halbuki o semt karakoluna gitmek istemiyorum. Çünkü maalesef ben hapiste ve sürgündeyken annenizin o karakolda benim şerefimi düşüren münasebetsizlikleri oldu. Hülasa kendime ayrı bir ev tutacağım. Böylece yalnız kalırsam daha iyi çalışabileceğimi zannediyorum. Fakat size de çok hasretim. Sizi de daima yanı başımda görmek istiyorum. Bunun için evimizin yakınlarında bir yer kiralamak istiyorum. Fakat o civar çok pahalı olduğu için buna da imkan yok. E bakalım ne olacak. Sonra ne iş yapacağımı da, parmaklarım durdu, yazamıyorum. Üsküdar Cezaevi 2 Kasım 1951. Çocuklar, çalışmaktan günlerimin nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Isıraplarımı unutmak için en iyi çareyi çalışmakta buldum. Bu çalışmalarımdan maddi bir kazanç sağlayamasam bile hiç olmazsa kendimi tatmin ediyorum. İçimde bir şeyler yapmak için daimi bir acele var. Sanki kalkmak üzere bir vapura yetişecek gibi koşuyorum. Tabii ömrümde yapmayı tasarladığım işleri sığdıramayacağımı korkusu her zaman beni kemiriyor. Kırka merdiven dayadım. Artık eserlerimi vermeliyim. Çok geç kaldım. Fakat eserlerimi vermek için dört yanım çevrili. Bunları ne pahasına olursa olsun parçalamaya çalışıyorum. Boyuna takma at kullanıyorum. Dünyaya söyleyecek, söylenecek sözlerim olduğuna o kadar inanıyorum ki bunları mutlak söylemeliyim. Bu gayretlerimden biri kullandığım takma atlardır. Dünya yüzünde benim kadar takma at kullanan yazar herhalde yoktur. Oğlum, senin isminle İsmail Ateş adıyla yazdığım Boşanan Zincirler radyofonik temsili bu akşam İstanbul Radyosu'nda oynuyor. Burada radyom olmadığı için dinleyemeyeceğim. Halbuki çok dinlemek isterdim. Acaba siz dinlediniz mi? Nereden haberiniz olacak? Bu radyofonik temsilini hapisten çıkışınca piyes haline getirip tiyatrolara vereceğim. Yazılarımı neşretmek, piyeslerimi temsil ettirmek için uğradığım iktisadi, siyasi, içtimai zorluklar yetmiyormuş gibi şimdi de bir elim bana ihanet etmeye başladı. Birkaç defa daha şikayet ettiğim gibi yazı yazamıyorum. Bu tuhaf bir hastalık. Bu hatıralarımı yazmak için bile bilsen ne kadar kendimi zorluyorum. Bazen hiç yazamıyorum, bazen bu kadarcık yazıyorum. Hem eski Türkçe hem yeni Türkçe kaligrafim çok güzelken şimdi çok bozuldu. Çünkü yazı yazarken sağ elimin parmaklarına hakim olamıyorum. Buradan çıkıp kendime ayrı bir ev tutunca siyah bir yazı tahtası alacağım. Yazılarımın müsveddelerini yazı tahtasına tebeşirle yazıp oradan daktiloya çekeceğim. Yazı tahtasına yazabileceğimi zannediyorum. Türk Dil Kurumu, Türk Dili isimli bir dergi çıkardı. Dergiyi çok beğendim. Ve bu dergiye Nusret Karahisarlı imzasıyla Türkçe'de deyimler başlıklı bir makale gönderdim. Ben 3 seneden beri Türkçe deyimler üzerinde çalışıyorum ve bir deyimler sözlüğü için malzeme topluyorum. İşte bu makale 3 senelik çalışmanın bir hülasasını veriyor. Deyimler konusu Türkçe'de hiç işlenmemiş bir konudur. Yazdığım makale de çok enteresandır. Neşredeceklerini umuyorum. Karacaoğlan isimli bir radyofonik temsil daha yazdım, gönderdim. Bu temsilin konusunu hocam Saadettin Nusret Ergun'un Karacaoğlan isimli kitabından aldım. Bunun da radyoda oynayacağını zannediyorum. Evvelce radyoda gönderdiğim Eğreti Elbise isimli temsili geri gönderdiler. Zaten bu temsil 10 para etmez, değersiz bir şeydi. Fakat ben bunu radyomuzda değersiz şeylere itibar ettikleri için yazmıştım. Geri çevrilmiş olmasına ve sahiden fena olmasına rağmen oynananların birçoğundan çok daha güzeldi. Kibar isimli bir radyofonik temsil daha hazırlıyorum. Bu hafta yazacağımı sanıyorum. Bunu da ileride piyes yapacağım. Bir radyofonik temsili bazen 2 saatte bazen de 1-2 günde yazıyorum. Birkaç radyo istasyonu olsa, sık sık radyo temsilleri olsa insanın bu suretle rahat rahat geçinmesi mümkün olacak. Son günlerde şu kitapları okudum. Eduard Şure, Buda, Haydar Rıfat tercümesi Azat Bahat, Rıza Çavdarlı'nın bugünkü Türkçe çevirisi, çok eski bir Türk masalı, berbat bir şey. Türkçe'de ilk roman diye kitabı takdim etmişler, halbuki romanla hiçbir ilgisi yok. Nock, Jules Romain'in bir piyesi. Bu piyes, Molière'in Doktorları Hicviyesi gibi. Bana bir hicviye geldi. Kitaptaki Jouvet'in ön sözünden faydalandım. Goethe'nin Clavigo ve Kardeşler isimli 2 piyesi. Bu Goethe'nin neden büyük adam olduğunu bir türlü anlayamıyorum. Eugène O'Neill'in Altın isimli bir piyesi. Bu yazarın öbür piyeslerini de okumak lazım. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü yayınlarından Irkçılık ve Turancılık isimli kitap. Selahattin Batu'nun çevirmesi Goethe'nin Seçme Şiirleri. Tekrar edeyim, Goethe'ye neden dahi dediklerini bir türlü anlayamıyorum. Jean Cocteau'nun İki Başlı Kartal isimli piyesi bana teknik bakımdan hayranlık verdi. Cocteau ve Karel Capek piyes tekniğinin en büyük ustaları. Cocteau'nun bu piyesinden çok şeyler öğrendim. Bazın Tours papazı, Balzac hakkındaki nefretimi arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Balzac'a yazar ve sanatkar olarak değil, fakat ihtirası ve dev çalışması bakımından hayranım. Gerhard Hauptmann'ın Hat Bekçisi Thiel isimli bir hikayesi, Carlo Goldoni'nin Sayfiye Dönüşü isimli bir komedisi, Hebbel'in Maria Magdalena isimli bir piyesi. Bu piyesi de çok beğendim. Yazarın öbür eserlerini de okuyacağım. Benjamin Constant'ın Kırmızı Defter isimli enteresan bir hikayesi. Bernard Shaw'un Man and Superman isimli bir piyesi. Shaw'un şöhretinin ne kadar palavra olduğunu bir kez daha anladım. İşte son günlerde okuduğum kitaplar bunlar. Sami'yi geçen hafta Edirne cezaevine gönderdiler. Kendisiyle bir oda içerisinde daimi surette bulunmak işkencesinden kurtuldum. 5. ayrımın sonu, sayfa 60.